Ayrım 7. Çıkış 1. Yalçın Küçük. Sayfa 76. Menasseh ben İsrail bir marran olarak 1604 yılında ve Manuel Diaz Soero adıyla dünyaya gelmişti ve yeni Hristiyan olarak tabii vaftiz edildi. Menasseh ben İsrail adını ise Amsterdam'a göçtükleri zaman aldı. Dipnot, Cecil Roth, A Life of Menasseh ben İsrail, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1934, sayfa 13. Hollanda'da toplananlardandır. Novo Yahudiler Amsterdam'da bir mezarlığa sahip oldular ve bir millet olarak yaşamaya başladılar. Ben İsrail çalkantılı bir dönemin çocuğu oldu. İngiltere'deki devrim rüzgarından heyecan duyduğunu düşünebiliriz. Cromwell'e başvurarak Yahudilerin tekrar İngiltere'ye dönüşünü istemişti. Yahudiler ilk önce İngiltere'den çıkarıldılar. Şöhretli bir rabbi ve küçük millet içinde iyi bir öğretmen olduğunu anlıyoruz. Öğrencileri sonra pek tanındılar. The most famous of his pupils were Benedict Spinoza, who in 1642 was 10 years of age. Spinoza en çok meşhur olanıdır. Doğa yasaları ile Tanrı'nın yasalarının aynı olduğunu ve Tanrı'nın yasaları insanlarınsa aklı doğadan aldıklarını yazıyordu. Bununla kalmadı, Tevrat'ta bulabildiği tutarsızlıkları sıraladı. Bir ilktir. Spinoza 1656 yılında Amsterdam'da milletten sapkın, heretical olduğu gerekçesiyle atıldı. Korktu fakat dönmediği kesindir. Spinoza da bir Marrano idi ve bir diğer Marrano olan İzmir'deki Sabetay Sevi'nin çıkışıyla ilgilendiğine dair işaretlere sahibiz. Haber gönderdiğini bilmiyoruz ve haber aldığı kesindir. İşte bu dönemde Amsterdam-İzmir rekabet ve bağ araştırılmayı beklemektedir. 19 Eylül 1644'te A West Indian merchantman arrived at the port of Amsterdam. Batıdan bir yerli tüccar Amsterdam limanına geliyor. Adı Antonio Montezinos olan bu adamın bir marran olduğu anlaşılıyor. Rehberi Francisco yerler arasında İsrail'i olanlar olduğunu söylüyor. Francisco Meksika'da yaşamakta ve Montezinos yerlileri nehirlerde kayıklarla mal taşımak için kullanmaktadır. Konuşuyorlar ve inançlarını sürdürüyorlar. Aralarında Şıma o İsrail, Duy ey İsrail diyenler de mevcutlar. Kesin Yahudidirler. Menasseh ben İsrail duyduklarından pek çok heyecanlanıyor ve hızla pek çok sonuç çıkarıyor. Bir Menasseh ben İsrail en dadui e possibilit d'un passage de tribu perdus au Amérique. Demek kayıp aşiretler Amerika'ya geçmişler. İki çok eski zamanlarda Amerika'ya varmışlar. Bu durumda Menasseh ben İsrail'e göre 3 Mısır ve Asurya, Antichambre de la Terre Sainte, kutsal toprakların antresi sofası olmaktadır. Başkaları da var ancak bu kadarı yeterli buluyorum. Menasseh ben İsrail, Tikva and Esperance and Ümit. 3569. The shortness of time when we believe our redemption shall appear is confirmed by this, that the Lord has promised that he will gather the two tribes, Judah and Benjamin, out of the four corners of the world, calling them Nephusim. Whence you may gather that for the difficult of that they must be scattered through all the corners of the world. As Daniel 12:7 says, and when the scattering of the holy people shall have an end, all those things shall be fulfilled. And this appears now to be done, when our synagogues are found in America. 3670. To these let us add that which the same prophet speaks, Daniel 12:4. That knowledge shall be increased, for then the prophecies shall be better understood, the meaning of which we can scarce attain to till they be fulfilled. So after the Ottoman race began to flourish, we understood the prophecy of the two legs of the image of Nebuchadnezzar, which is to be overthrown by the fifth monarchy, which shall be in the world. So Jeremiah, after he had handled in chapter 30 of the redemption of Israel and Judah, and of the war of Gog and Magog, of which Daniel also speaks in chapter 12, when he treats scepter of Messiah, the son of David, of the ruin of the nations, of the restoration of Judah, of holy Jerusalem, and of the temple, adds in 30:24. The fierce anger of the Lord shall not return till he hath executed it, and till he hath performed the intents of his heart. In the latter days ye shall understand it, whence follows what we have said, that the time of redemption is at hand. Menasseh ben İsrail, Esperance de İsrail, J. Brin, Paris 1979, sayfa 69-70. Manasseh of Israel, Oxford 1987, sayfa 35-36. Her ikisi de H. Meshulam ve G. Nahon tarafından çevrilmiş ve düzenlenmişler. Oxford'u daha anlaşılır buluyorum, tercih ettim. İsim yazılışı pek değişiyor ve dokunmuyorum. 1650 yılında İspanyolcu olarak Mikve İsrail Amsterdam'da basıldı ve 1659 yılında yine İspanyolca İzmir'de basıldığını biliyoruz. Bu sırada Sabet Aysevi Mesih misli davranıyor ve ancak payitahta henüz ilan etmemişti. Bu 1665 sonu ve 1666 başındadır. Tikva ümitten ümit aldığını düşünebiliriz. Güzel. Sabet Aysevi'yi en iyi Şolem'in yazmış olduğunu kabul ediyoruz. Sevi'yi bir yenilikçi saydığını anlıyoruz. Judaizme bir utopian vision katmayı denemişti ve bir holy sinner kutsal günahkar sayıyordu. Sevi sanki Judaizm'deki bütün kuralları almıştı uyguluyordu. Ancak stood them on their head, hepsini alt üst ediyordu. Kurallar hep baş üstü duruyorlardı. Reformatör diyebiliyoruz. Sevi'nin en yerinde formülasyonu redemption through sin, kurtuluşu günah işlemede bulmasıdır. İlk bakışta çok şaşırtıcı görünmekle birlikte Marksizmin çelişkilerin artışı yoluyla devrime ve kurtuluşa yaklaşma yasasını hatırlayabiliriz. İşlenen günahlar arttıkça kurtuluş redemption yaklaşmaktadır. İki misal verebiliyoruz. Din değiştirmek ve Hristiyan olmak günahtır. Ama İspanya'da çok değiştirdiler. Sabet Aysevi de belki fazla baskı duymadan İslam olduğunu söyleyiverdi. Sultan Grand Türk ödündedir. Bu bir yalnız burada asıl önemli olan bir süre sonra dönmelerin, kütle halinde Müslüman ve Frankistlerin Katolik olmasıdır. 2. Lam Festival ya da mum söndürme olarak biliyoruz. Yakın eşler yılın bir gecesinde Nevruz'a yakın olabilir, süsleniyor ve eş değiştiriyorlar. Güzel, peki gerçekten mi Şolem bunun uygulandığına inanmaktadır? Sabet Aysevi'nin I have come in order to annul the sin of Adam, Adem'in günahını ilga edeceğim dediği de yazılıdır. Tam bir feministtir ve burada çok ileri giden önemli takipçileri var biliyoruz. İzmirli Derviş Efendi, derviş soyadı buradan geliyor, free love, özgür aşkı savunuyordu. Yalnız ne kadar uygulandı bilemiyoruz. Çok güzel ama görüyoruz ki ümit ile sanki millenarianizm hep bir arada oluyorlar. Adımları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu ile önemli bir adım atılmıştı. 1919 Paris Barış Konferansı'nda bir adım daha katledildi ve 1920 yılında Filistin'e British Mandate karara bağlandı. Sonunda da İngiliz Siyonist Herbert Samuel, mandater ülke adına genel yönetici oldu. Hepsi budur. Yahudiler bunu kurtuluş ve ikinci krallık kabul ettiler. Tikva milli marş olmuştu. Bütün radyolarda söylediler. Araplar de facto bölünmeyi ve bilinen bir Siyonistin genel vali olmasını protestolarla karşıladılar. Biz kutlamalara katıldık diyebiliriz. Tikva sözcüğünü marşları da olabilir çok sevdik ve yeni doğan çocuklarımıza ümit adını koymaya başladık. Daha öncesi olduğunu sanmıyorum ve sanki iki bayramı birden kutluyorduk. İkisi de kurtuluştur. Dipnot, Ümit Haluk Bayülke, 1921, müteveffa Dışişleri Bakanımızdır. Ümit Yaşar Oğuzcan 1926 olabilir. Müteveffa şarkı sözü yazarımızdır. Her ikisi de üç isim taşıyorlar. Belki de Ümit adını kutsal sayıyorlar. Böyle bir takip usulümüz var. 1659 yılında İzmir'de basılan Esperance de İsrail kitabının çok uzun yıllar İzmir'de evlerde bulundurulduğunu da düşünüyorum. Çünkü burada Amerika'daki Indianların bunlara Redskin de diyorlar, Yahudi kavminden geldiğini keşfetmişler ve sonra bıraktılar. Ama 30'lu yıllarda biz aldık ve Kızılderililer Türktür diyorduk. Bir Kur'an bile saydık ve sonra bıraktık. Ve Keynesyen kurtuluş ile bitirmek istiyorum. Savaşın yarattığı ekonomik canlılık savaşın sonu ile birlikte sona erecek ve büyük bir kriz başlayacak. Bu bekleniyordu ve 1945 veya 1946 yıllarına böyle girdik. İktisatta tasarruf çok sağlıklı kabul ediliyordu. Keynes hayır, hep harcamak gerek buyuruyordu. Karlı yatırım alanları yoktu. Keynes kuyu açıp kuyu doldurmak yeterlidir. İşte bunu tavsiye ediyordu. Sanki iktisat alt üst olmuştu ve buna Keynesyen devrim dediler. Liberalizmi attılar ve dünyayı kurum ve kurallarla yönetmeye kalktılar. Tabir uygunsa kendi dinlerine göre hep günah yaptılar. Kimdi bunlar? Londra'nın yakınında Bloomsbury denilen mahallede birbirine yakın oturuyorlardı, uçlarda yaşıyorlardı. Çok parlak romancı, çok parlak ressam, çok parlak düşünür ve çok parlak iktisatçı Virginia Woolf, Keynes, Strachey, bir kısmının adlarını vermiş olduğum 20. yüzyılın başındaydı. Ancak feministtiler, pasifist, sosyalist, lezbiyen ve homoseksüeldiler. Ve işledi. 50'li ve 60'lı yıllarda altın çağı yaşadık. O kadar öyle ki çok titiz ve güvenilir Keynesyen olan Mrs. Robinson 1942 yılında An Essay on Marxian Economics'i yazmıştı ve 1962 yılında Essays on the Theory of Economic Growth kitabını çıkardı ve aslında Golden Age reçetesi veriyordu. Birkaç kat sayıyı tutarsak dünya mesyanik bir çağa girer, bunu söylüyordu ve kendini sürdüren bir zenginlik ve rahatlığa kavuşuyorduk. Bir hayal dünyasıdır. Altınca Joan Robinson. Millenarianism, hayvani ve mitik. We now proceed to confront the desired rate of growth, resulting from the animated spirits of the firms, with the rate of growth made possible by special conditions. I use the phrase a golden age to describe smooth, steady growth with full employment, intending thereby to indicate its mythical nature. Mrs. Robinson ilk baskısı 1956 yılında çıkmış olan ve ancak bende mevcut 1966 baskısında altın çağı anlatımında bir ölçüde daha ayrıntılı olmuştu. Eklemek istiyorum, pek çok teknik şartlar yazıyor ve bunlara dayanarak şu prezisyona geliyor. There are then no contradictions in the system. O halde düzende artık çelişki yoktur demektedir. Artık savaş yoktur da diyebiliriz. İster adı altın çağ, ister millenarianism, bin yılcılık ve isterse the end of history olsun, zıtlıkların sona ermesini anlıyoruz. Bu tarifi buradan tekrar alıyorum. Provided that political events cause no disturbances and provided that the entrepreneurs have faith in the future and desire to accumulate at the same proportional rate as they have been doing over the past, there is no impediment to prevent them from continuing to do so. As long as they do, the system develops smoothly without perturbations. Güzel. Siyasal rahatsızlıklar yoksa, kapitalistlerde ümit varsa, geçmişteki dönemde olduğu üzere yatırım yapmak istiyorlarsa, engel çıkmıyorsa, sistem durmaksızın böyle gider. Şartlar bunlardır. We may describe these conditions as a golden age. Böylece altın çağı tarif etmiş oluyoruz. Peki bu mu? Thus indicating that it represents a mythical state of affairs. Mitik bir haldir ve gerçek ekonomide mümkün görmüyoruz. Görmeyen Bayan Robinson'dır. Joan Robinson, Essays in the Theory of Economic Growth, Macmillan 1964, sayfa 52. Joan Robinson, The Accumulation Capital, Macmillan 1966, sayfa 99. Ve şunu gördük. Keynes'in tavsiyeleri bir süre hep işledi ve kapitalizm dünyasına harikalar yaşattılar. Öyle ki Rostov artık çok yüksek ve kütlesel tüketim çağına girmekte olduğumuzun müjdesini dahi verdi. Ümit dünyasıdır, inanmak durumundayız. Ama Keynes'in Robinson'ın süslemesiyle altın çağının bir Indian Summer olduğunu artık görüyoruz. Ve artık hepimiz iğreti yaşıyoruz. Hiçbirimizin şimdiki ve gelecek zamanı yoktur ve hepimiz için sadece an var. Öyleyse sadece iğretilik varsa ve sadece anı biliyorsak, aslında an pek bilinmeyendir, o zaman orta çağdayız. Çeviriler. Berdiye ve Daniel Peygamber ve Sabetay Sevi. Sayfa 70. Yeni orta çağ derken iktidarın meşruiyeti ilkesinin ve monarşilerde ya da demokrasilerde hukuk ilkesinin çöküp yerini güç ilkesinin, kendiliğinden oluşmuş toplumsal birliktelikler ya da gruplar arasında güçlü olanın kazanması ilkesinin alışını kastediyorum. Yalnızca Rusya'mızı değil, bütün Avrupa devletlerini derin bir bunalım sarmış durumda. Bu batıda insancıl demokrasilerin, onunla birlikte de yalanlara ve sayı kültüne dayalı parlamentarizmin, sayısal mekaniğin bunalımıdır. Uzun süredir böyle bir siyasal yaşamın içerdiği felaketi ve bu denli şekilci ilkelerle devam etmenin imkansız olduğunu fark ediyorduk. Bunların yerine organik bir temelin alacağı apaçıktı ve nitekim orta çağın geri dönmesini salık veren teoriler ileri sürülmeye başlamıştı. Bunlara bir örnekte insan toplumlarının eninde sonunda temsil edilmeleri gerektiği fikrine dayalı korporatist temsiliyet anlayışıydı. Tam da bu bakımdan yeni koşullar altında orta çağa özgü bir sisteme dönüş söz konusudur. Ve bu anlayış temelde kimseyi memnun etmeyen, parlamenter devletin krizinden kalan bir sağlıklı çekirdeği de barındırmaktadır. Bütün büyük devletler emperyalist, küresel bir politika gütmeye başlamışlar. Dolayısıyla ulus devletin insancıl temelleriyle bağlarını da koparmışlardır. Bütün dünyada sinmiş bekleyen iktidar istenci böylelikle dizginlerinden bütünüyle boşanmıştır. Aslında emperyalizmin esin kaynağı da kolektivizmi yöneten üst insan ilkesinin ta kendisidir. Sayfa 77, 35/69. Kurtuluşumuzun geleceğine inandığımız günün uzak olmadığı şunun da doğrulanmaktadır. Rab Yahuda ve Benyamin kabilelerini dünyanın dört bir yanından toplayacağını vaat eder. Kabileler bir araya gelmeden hemen önce Daniel 12.7'de de söylendiği gibi dünyanın dört bir köşesine dağılmış olmalıdır. Kutsal halkın gücü tümüyle yayılınca bütün bu olaylar son bulacak. Şimdi sinagoglarımız Amerika'da kurulurken bunlar gerçekleşiyor görünmektedir. Sayfa 77, 36/70. Buna aynı peygamberin diğer sözlerini de ekleyelim. Daniel 12.4. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek denir. Böylece gerçekleşene kadar gerçek anlamını yakalamakta zorlandığımız kehanetler daha iyi anlaşılabilecektir. Beşinci krallığın yıkacağı Nebukadnezar heykelinin iki bacağına ilişkin kehaneti Osmanlı soyu yükselmeye başladığında anlayabildik. İşte bu nedenle Yeremya'ya 30. bölümde kendisine İsrail ve Yahuda'nın gönenci söz verildikten, Daniel'in de Davut'un oğlu Mesih'i gördüğü 12. bölümde sözünü ettiği Gog ile Magog savaşı, ulusların yıkımı anlatıldıktan, Yahuda'nın kutsal Yeruşalim'in ve tapınağın restorasyonunu haber verdikten sonra Yeremya 30.24'te şunları söyler. Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek Rabbin kızgın öfkesi dinmeyecek. Son günlerde bunu anlayacaksınız. Sayfa 80. Şimdi de şirketlerin hayvani güdülerinden kaynaklanan arzulanan büyüme oranı ile fiziksel koşulların mümkün kıldığı büyüme oranını karşılaştıracağız. Tam istihdam ile pürüzsüz düzenli büyümeyi anlatabilmek için bir altın çağ terimini kullandım. Burada amacım böylesi bir durumun mitsel doğasını vurgulamaktı. 3. Bölüm 10 Ağustos ile 12 Eylül 2014 tezleri Balgat 14 Eylül 2014 1. tez Başkan Obama 12 Mart 1947 tarihli Truman doktrinini yenileme kararı almış ve ilan etmiştir. Obama'nın sağlık harcamalarını sosyal sigorta kapsamına almasından sonra ki bu Amerikan halkına karşı en uzun ve en haksız ihmallerden birisiydi ve kısmen giderilmiştir, Obama doktrini de Amerika ölçüsünde tarihseldir. Truman doktrini Yunanistan ve Türkiye'yi demir perde içine almış ve daha önce ilan edilmiş olan Soğuk Savaş'ı teyit etmiştir. Tarihin yönünü değiştirici bir role sahip olduğunu biliyoruz. A. Tarif edilen komünizm tehlikesine karşıdır ve B. Türk askerleriyle Türkiye'de kurulacak Amerikan askeri üslerine dayanıyordu. C. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği ile hem sınır olmuştur. Gözetleme ve casusluk imkanları elde etmiş olup bu imkanı hep kullanmaktan geri kalmamıştır. İkinci tez, Obama doktrini 11 Eylül 2014 tarihlidir ve sınırları pek belli olmayan Orta Doğu için ilk planda bir perde ilan etmektedir. Bununla bir Amerikan Orta Doğu'su yaratma hedefi aşikardır. Bunu yaratmadan ve Orta Doğu'yu önemli ölçüde laisize etmeden anlaşılabilir hedeflerine ulaşması imkansızdır. İlk adımları uygundur. A. Radikal İslam olarak tarif edilse de pratikte ayrılması çok zor olduğu için bütün İslam'a karşıdır. Yavaş yavaş bu noktaya gelmesi kaçınılmazdır. B. Yeni savaşın merkez üssü Irak'tır. C. Silahlı güç olarak Barzani peşmergeleriyle PKK gerillalarını kullanmak durumundadır. Böylece Eskeri Kurdi tabi mevzilerini bulmuş olmaktadırlar. Amerikan komutası altındadır. D. Hızla talim edilmeleri ve hızla modern silahlarla donatılmaları normaldir. Üçüncü tez, TİT sektörü ile tekstil inşaat turizm dengelerini yitiren ve kendini bilmez hale gelen Türk dirijanlarının Özal'ın 21. yüzyıl Türk yüzyılı ya da Demirel'in Adriyatik'ten Çin Seddi'ne türünden böbürlenmeleri ham çıkmıştır. A. Türkiye küçülmüştür. B. Başından beri bir fantom köprüye dayandırılan stratejik konum yıkılmıştır ve yıkımın süreci anlaşılmaktadır. C. Kuzeyde güçlü Rusya, doğuda güçlü İran ve güneyde güçlenmeleri muhtemel Kürtler ile Sünni Araplar arasında sıkışık durumdadır. D. Batıda Batı'nın artık bir nightmare, kabus saydığı radikal İslam ile sıradan İslam'ın birbirinden ayrılmalarının imkansızlığı netleştiği için mevcut iktidardan kurtulma peşindedirler ve duacıdırlar. O halde bu Medine Müslümanı AKP artık gidici görünmektedir ve öyle gördüklerini görebiliyoruz. Dördüncü tez. Türkler İstanbul'un fethi 1453 ve Büyük Ermeni felaketi 1915 tarihlerinden bu yana ve bunlar dahil dünyanın en çok sevilmeyen kavmi haline gelmiş aşamadadırlar. İçinde olduğumuz için tabii nefret edilen nitelemesini kullanamıyoruz ve yalnız bu acıklı halin uzun süren bir yobaz ve aynı ölçüde cahillerden mürekkep bir iktidar zamanında ortaya çıkması her açıdan normaldir. Medine İslam'ı medcezir hareketlidirler ve her yerde korku ve nefret yaratıyorlar. Medine'de zevat-ı kiram için hırsızlık, zina, ırza geçme, yalan ve katliam mübahtır. İspatladılar. Beşinci tez, IŞİD 2023 yılında Sultan Halife ilanını programına alan ve bunu saklamayan Erdoğan'ın pilot projesiydi ve buna mahkum görünmektedir. Türk Devleti'nin kuruluş konvansiyonlarını parça parça eden ve ülkeyi şimdiden primitif ve yobaz bir Medine şehir haline getiren aynı Erdoğan'dır. Ve bu Erdoğan, IŞİD'in çıkışını hazırlayanlar arasında görülüyor. IŞİD'i çok desteklediği ve başarısı için çalıştığının artık aşikar olduğu içeride ve dışarıda kabul ediliyor. IŞİD şimdi sınır tanımayan tehdit olmuştur. Sabık Başkan Bush ile Erdoğan'ın bu tehditin genesisinde payları büyüktür. Büyük projede başkan ve başkan yardımcısı oldular. 7. ayrımın sonu. Sayfa 86.